Yarının Dünyası Paribu sunar.
Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda tabii ki Tuğçe Arslan Uçar var. Bu bölümü Paribu'nun desteğiyle, sponsorluğuyla kaydediyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Zaten kültür sanat alanında çok fazla destek sunmaktalar. Uzaktan beğeniyle izliyorduk. Şimdi bize de destek oldular. Ne mutlu. Kendilerinin bu programın destekçisi olan Paribu'nun bir küçük duyurusu var. Bölüme başlarken onu da aktarmış olmak isterim. Söylediğim gibi bu bölümü Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu, Eskişehir'deki Odun Pazarı Modern Müze ile yaptığı işbirliğiyle kültür sanat alanında az önce bahsettiğim desteklerine bir tanesini daha eklemiş oldu. Paribu'nun desteğiyle Odun Pazarı Modern Müze, Paribu ile her çarşamba öğrencinin günü uygulamasını başlattı. Çarşamba günleri öğrencileri ücretsiz ağırlıyor müze. Türkiye'nin tüm şehirlerinde öğrenim gören öğrencileri kapsayan bir uygulama bu ve sanatın gençler için daha erişilebilir hale gelmesini hedefliyor. Paribu'nun bu işbirliğine özel reklam filmini YouTube kanalından izleyebilir. Detaylı bilgi için Paribu logo ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden öğrencileri kapsıyor dediğimiz gibi ama özellikle Eskişehir gibi bir öğrenci kentinde eminim pek çok insan için çok sevindirici bir gelişme olacaktır bu. Biz de memnuniyetle aktarıyoruz ve kendilerine tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize. Efendim bu hafta gördüğünüz üzere taşra konuşacağız. Birazcık bugüne kadar konuştuklarımızdan belki biraz farklı gelebilir. Aslında bu tür kavramsal şeyleri konuşmak istiyorduk. Fakat birazcık açıkçası duyguları konuşmak kolayımıza geldiği için belki şu ana kadar adım atmamıştık. Ama özellikle son dönemde sinemamızda yaşanan tartışmayla beraber taşra konusu bu anlamda da biraz daha gündeme geldi. Biz de istedik ki hem biraz kavramsal olarak hem de tabii ki her zaman yaptığımız gibi kişisel deneyimle. Çünkü aslında ikimizin de taşrayla deneyimleri oldu çocukluğumuzda. Biraz da oralardan yola çıkarak taşra konuşalım istiyoruz. Biz taşra üzerine bu kaydı alırken Tuğçe Hanım'ın İsviçre'de olmasındaki büyük ironiyi de ortaya koymak istiyorum. İşte hayat böyle bir şey. İnsan İsviçre'ye gider ve oradan taşra konuşmak durumunda kalır. Ayrıca da tatilinde bize zaman ayırdığı için kendisine ayrıca teşekkürler. Şimdi uzun uzun konuştum. Bir girizgah yapayım. Bu sefer Tuğçe ne diyorsun Tuğçe demeyeceğim. Kafamda bir söylemek istediğim bir şeyler var çünkü. Öncelikle çok zor bir şey tanımlaması taşra. Epeyce okudum bu yayına hazırlanırken ve aslında dar ve geniş olarak iki farklı biçimde tanımlanabileceğine dair bir mutabakat var. Yani sözlük anlamıyla büyük şehrin dışında kalan yer aslında. Fakat bu bir köy ya da kasaba gibi bir idari birim değil. Dolayısıyla çok soyut bir tarafı da olan bir şey taşra. Ve bence asıl mesele geniş anlamıyla da çok daha işte bir kültür, bir duygu, bir yoksunluk hissinin de eşlik ettiği, bir tür öfkenin eşlik ettiği ki bunları konuşacağız. Pek çok şeyi sembolize ediyor. Fakat benim için bütün bu okumalarımdan en somut olarak dikkatimi çeken şey şu oldu. Taşra, aslında belki burada etimolojisini de söyleyeyim. Eski Türkçe bir kelime olan taşgaru, yani dışarı anlamdaki sözcüğün bozulmuş, değişime uğramış hali. Ekseriyetle coğrafi birbirine işaret etmekle beraber bir sürgün yerine, merkezle bir mesafeye, merkezin haricinde tutulması gereken yerlere de işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında taşra tek başına kendini tanımlayamayan ve ancak bir şeyin dışında ve uzağında olarak tanımlanabilen bir sözcük. Bunu çok enteresan buluyorum. Yani taşranın taşra olarak tanımlanabilmesi için bir merkeze ihtiyacı var. Dolayısıyla varlığını aslında kendisi dışındaki bir şeylere borçlu bir yerden bahsediyoruz. Ve bence bu taşraya içkin meseleyi anlamak için çok temel bir kavram. Nitekim bu bölümde çok başvuracağım Taşra'ya Bakmak kitabındaki melerden birinde Şükrü Argın'ın denemesinde şöyle diyordu. Öyle ya, dinar Afyon'un, Afyon İzmir'in, İzmir Ankara'nın, Ankara İstanbul'un, İstanbul Londra'nın taşrası değil midir? Kısacası uğradığı yeri tali ve talihsiz kılan şeytani bir gücü vardır taşranın. Bu iç dış meselesi üzerinden, adından da yani dışarıdan geliyor zaten tanımı. Ve dediğim gibi bir şeye bir dış unsurla kendini tanımlayabilen bir kavram olan taşra üzerine konuşacağız. Ben buradan girmiş bulundum. Buyurun Tuğçe Hanım, siz ne demek istersiniz?
Girişine bir gönderme yaparak şöyle diyeceğim. Taşra'dan çıkıp İsviçre'den yayın yapıyor olmam. Taşra'da olanlar için bir umut niteliği taşıyabilir mi adeta? Evet, taşraya baktığımda ben de mekandan bağımsız aslında. Yani tanımlamaların, yani ilk akla gelen tanımlamalar ve sözlük tanımına baktığında aslında bu, yani iç dış biraz daha mekanla örtüşen bir şey. Yani bir şeyin dışında olmak, içinde olmak. Ama taşra dediğimizde artık özellikle belki Türkçe'de biraz daha böyle mekandan bağımsızlaşıp toplumsal olanla ilişkilendiriyoruz biz taşrayı ve bir kavramsal bir şey taşra. Ve o anlamda da belki coğrafyanın meselesi olmaktan çıkıp sosyolojinin meselesi haline geliyor bizdeki taşra. Orada toplumsalla kurduğumuz bağ da bu şekilde. Çünkü yani baktığınızda belki Urla'daki bir çiftlik evini şu anda taşra olarak tanımlayamayacakken, bundan çok kısa bir süre önce, yani coğrafya aynı olmasına rağmen, orayı taşra olarak tanımlayabilirdik. Çünkü orada toplumsal olanın bir değişimi var, yani şu anda özellikle baktığımızda. Genel olarak böyle tanımlıyorum. Yani şimdi bir taşrayla olan ilişkime de baktığımda böyle tanımlıyorum. İşte ben Trakyalıyım. Evet, bir taşrada büyüdüm. Hatta bir kasabada büyüdüm. Ama orasıyla olan ilişkime buradan baktığımda, özellikle artık şu andaki, yani 36 yaşındaki Tuğçe baktığında, taşra bambaşka bir şey gözümde. Belki de bu Kundera referansı vereceğim. Şimdi şaşıracaksın. Değişik bir yerden giriyorum. Bugün böyle sen biraz ne bana sinema konuşacaksın.
Ne haklı? Kundera referansı hazırlamamıştım. Hayır.
İnanamıyorum. Çok nasıl olacak? Nasıl olabilir böyle bir şey?
Var olman dayanılmaz hafifliğine mi gidiyoruz?
Şöyle efendim. Yavaşlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Yani bu taşra deyince o yavaşlık, senin de en başta söylediğin gibi, belki de o zamanın yavaşlığı, işte sinemamıza da sinen, aslında bir taraftan da çok sinemamızı eleştirel hale getiren şey o yavaşlık. Taşraya çok içkin bir şey. O yüzden böyle benim de taşra deyince zannediyorum ki ilk, yani hangi kelimeyle tanımlarsın desem taşrayı, yavaşlıkla tanımlarım. Ama bu tabii yavaşlık bir noktada da tam da Kundera'nın söylediği gibi belki de yoğunluk getiriyor ve orada yaşanan şeyler bazı anlamlarda daha yoğun, daha gerçek, daha içimize sinen şeyler olabiliyor. Sanıyorum ki evet, taşra da benim için yavaşlıktır. Sen nasıl, ya mesela ilk aklına taşra desen hangi kelime gelir senin?
Ben bu, yani yavaşlık kısmı aklıma gelmemişti. Ben bu alıntıyı daha önce, cümleyi daha önce alıntıladım mı bu programda hatırlamıyorum. O kadar çok alıntıladığım bir cümle ki bu yavaşlık.
Galiba alıntıladın.
Olabilir. Yani artık nerede ne söylediğimi bilmiyorum. Sürekli laf buraya gelse de bunu söylesem gibi bir şeyle. Ya ben, şimdi burada bir iki tane mesele var. Aslında edebiyatımızda da böyle. Taşra bir büyük konu. Ama şöyle bir kısmı var. İki türlü ele alınıyor. Yani bir taşra yergisi ve işte oradaki olmamışlığın tırnak içinde ele alınması meselesi ve taşra sıkıntısı aslında. Bir de güzelleme meselesi var. Yani taşrayı işte her şeyin daha bozulmamış olduğu, ilişkilerin daha gerçek olduğu vesaire gibi bir yerden ele alma meselesi var. Ben taşrayı, yavaşlık bence çok doğru bir tanımlama ama daha çok seçeneksizlik geliyor benim aklıma. Bunu da illaki kötü bir şey olarak ortaya koymuyorum. Bence biz şehir insanları aşırı seçenek sahibi olmaktan aklımızı kaçırmak üzereyiz. Dolayısıyla bu illaki kötü bir şey olmak zorunda değil. Ama sonuçta en belirleyici özelliklerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani insan kaynağı olarak da, işte mekansal olarak da seçenekleriniz çok belirli ve sınırlı. Yani ne bileyim ben, İşte beraber olabileceğiniz 3 kişi var tepi topu ve zaten birini seçip onunla oluyorsunuz. Gidebileceğiniz ve çay içebileceğiniz yerlerin sayısı belirli. Dolayısıyla böyle bir kısıtlayıcı ve belirlenmiş bir hali var. Dediğim gibi bu tek başına kötü bir şey olmak zorunda değil. Ama böyle bir tarafı var ve zaten bence hani edebiyata ve sinemaya bu kadar malzeme üretiyor olması da bununla ilişkili bir şey. Yani o sınırları çizilmiş bir şeyin içinde ve çok da esnemeyen sınırları, çok esnemeyen bir şeyin içinde verili koşullar dahilinde yaşamaya çalışmak deneyimi, bir tür taşrada yaşamak. Evet, elbette yavaş ve belki yavaş olduğu için daha doygun şeyler sunan bir tarafı da var insana. Farkına varmamızı sağlayan içinde bulunduğumuz şeyin. Ama benim için en temel şeylerden biri bu. Tabii bu sıkıntı meselesi. Ve buna da geliriz. Bu seçeneksizlikten doğan bir şey mi yoksa nasıl bir şey? Belki biraz da bunu konuşabiliriz.
Evet, şimdi sinemanın çok konusu bizde. İlginç bir gelişimi var orada. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. İlk başlangıç döneminde taşra sinemaya konu olduğunda yabani ve gelişmemiş bir mekan olarak kurgulanıyor. Yani o böyle ehlileştirilmesi gereken bir mekan. Sonra böyle 60'larda toplumcu sinema geliyor ve onun mekanı. Sonra zaten 80'lerde sinemamız biliyorsun böyle bir yön değiştiriyor. Orada şehirli bir sinema ve 90'ların ortalarından itibaren de aslında bu yani otör sineması dediğimiz sinemanın bizde o yükselişiyle yönetmenler yeniden taşraya yöneliyorlar. Buradaki fark birazcık şöyle, artık geldiğimiz yani 90'lardan itibaren geldiğimiz yönüyle şehirli diyebileceğimiz sinemacılar aslında yani şehirden taşraya bakmaya başlıyorlar ve bir noktada o senin az önce bahsettiğin o taşra güzellemesi dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu seçeneksizlik kısmı, evet, taşrada benim de içinde yani yaşarken de en çok hissettiğim şeydi. Hatta şöyle bir şey vardır taşrada, işte doktorlar işte öğretmenlerle evlenir, bankacılar yine diğer belediyede çalışan memurlarla evlenir. Çünkü böyle çok kendi içinde kapalı bir çevrede döner ve görüşebileceğin, konuşabileceğin bu anlamda insanların sayısı da azdır ki en son mesela Emin Alper'in filminde Kurak Günler'de gördük. Orada da böyle benzer bir şey vardı. Yani işte o insanlar zaten ya savcıyla görüşecek, avukatla görüşecek, öğretmenle görüşecek. Yani böyle kısıtlı bir çevredir. Bu anlamda evet bir malzeme veriyor gerçekten. Ciddi bir malzeme veriyor ama anlamlandıramadığım kısım gerçekten baktığımızda artık kentli nüfusunun, taşra nüfusunun üstüne çıktığı bir ülkede neden biz hala taşra güzellemesi yapmak ve taşra üzerine içerik üretmek tırnak içinde? Çünkü hani sadece sinemada değil edebiyatta da, yani Türk edebiyatına çok rastlıyoruz taşraya. Neden az hala bunu, bu çok fazla ön plana çıkıyor? Yani evet, modernleşmemizi tamamlayamadığımız bir gerçek, evet. Ama neden biz hala bunu izliyoruz ya da izlemeyi tercih ediyoruz belki bir yönden? Çünkü bizim burada daha çok üstünde durduğumuz tırnak içinde iyi sinemacıların dışında baktığımızda yani işte o gişe yapan filmlerde de genelde taşralı karakterler bir komedi unsuru olarak ön plana çıkıyor. O yüzden evet bir böyle bir taşra içeriği üretmekle ilgili bir sıkıntımız var. Sıkıntımı bilmiyorum ama böyle ifade edebilirim sanırım.
Kesinlikle böyle. Benim memleketimizin edebiyatıyla da en büyük sıkıntılarından biri zaten hep o. Yani biliyorsun çok silmiş bir taşra sıkıntısı var ve oradan çıkamıyoruz. Ama bunun şöyle bir sebebi olabilir mi diye bir soru sormak istiyorum. Orhan Pamuk, birazcık baktım yani Orhan Pamuk görece en şehirden yazan yazarlarımızdan biri. Yani Yeni Hayat ve Kar dışında aslında çok taşrada geçen kitabı yok. Şehirden konuşuyor. Fakat şöyle bir şey söylüyor. Aslında sorunun cevabı şöyle Orhan Pamuk'ta diyor ki Türkiye'nin bütün büyük şehirleri bir büyük köy olmaktan bir büyük taşra kasabası olmaya doğru ilerliyor. Yani aslında şehirde geçen, mekanını şehir olarak alan yerlerde de biz o taşra sıkıntısıyla muhatap oluyoruz. Çünkü zaten işte az önce söylediğim şey Taşra'ya Bakmak kitabındaki bu arada bu Taşra'ya Bakmak kitabı kısaca bahsedeyim. Şey iletişimden çıkan ve bence muhteşem bir kitap. Tanıl Bora'nın derlediği ve tabii ki şaşırmayacaksınız Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraflarının eşlik ettiği bir kitap. Çeşitli denemeler var Taşra'ya dair. Bu kitaptaki denemelerden biri olan Şükrü Argın'ın Taşra'ya içeriden bakmak mümkün müdür denemesinden bu okuduğum bölümler. Şimdi orada bu arada tabii ki bu kitapta durmaksızın Nurdan Gürbilek'in meşhur makalesine de referans veriliyor. Onu da burada mutlaka anmak lazım. Nurdan Gürbilek'in Yer Değiştiren Gölge kitabına yer alan Taşra Sıkıntısı makalesi. Bu 1995 tarihli olduğu için ilk defa böyle tespit edip adını koyan bir metin olduğu için çok referans veriyor ona. Şimdi şöyle söylüyor Şükrü Argın. Burada bir şöyle bir mesele var. büyük ölçüde merkezin kendisinin de taşralı olmasından kaynaklanan bir sorunla karşı karşıya izliyor. Yani merkezin taşraya bakışı başka bir merkezin, yani batının bakışı altında ezilen mahcup bir bakış. Dolayısıyla bizim şehirlerimiz de kendini taşra olarak gördüğü için bizim taşradan kurtuluşumuz pek kolay olmaz yani. Burada böyle bir mesele var. Şimdi şöyle, yani bir batılı bakışın gölgesi düşüyor diyor şey deneyimli. Türk aydınının kendine bakmasında da böyle bir durum var. Şöyle alıntılıyorum. Aynı zamanda hem bakan hem de bakılan konumundadır o. Gördüğünden utanır çünkü bu görüş ona aynı zamanda nasıl görünmekte olduğunu da göstermektedir. Bu sebeple merkez taşra ile gerçek anlamda asla göz göze gelemez. Çünkü onların buluşmaları daima üçüncü bir gözün gözetimi altında gerçekleşir. Ve devam ediyor. Peki ya taşranın kendi kendisine bakışı nasıl bir bakıştır? Gerçekten içeriden bir bakış mıdır bu? Hiç sanmıyorum. Zira yukarıda da vurgulamış olduğumuz gibi daha kendisinin taşra olduğunu kabul edemez. Kabul ettiği anda merkezin boyunduruğu altına girmiş demektir. Yani taşranın kendi varlığını tanıyışı aslında merkezin varlığını tanıma anlamına gelir. Bu da doğal olarak kendisine merkezin gözleriyle bakma anlamına gelir ki taşraya belki de en dışarıdan bakan bakış da budur. Şimdi burada böyle bir konu var. Yani bence hem Orhan Pamuk hem de Şükrü Argın'ın tezleri bana çok doğru geliyor bu anlamda. Biz şehirliler olarak da kendimizi bir yerin taşrası olarak görüyoruz. Dolayısıyla taşra dışında bir şey konuşma şansımız kalmıyor. Bu tabii ki işte Cumhuriyet modernleşmesinin problemli kısımlarından biri ve onun problemli sonuçlarından biri. Ama buradan nasıl çıkılır? Yani ben mesela hep söylediğim gibi yani Latin Amerika'ya baktığımda orada onların şehirleri de pek çok şehir bizimkilerden daha şehir olmamakla beraber hatta mesela İstanbul'la kıyasla çok taşra gözükebilecek büyük kentleri var Latin Amerika'nın. Ama onlar daha şehirli bir yerden mesela edebiyat üretebiliyorlar. Buradaki mesele nasıl çıkılır? Bu bir tür aşağılık kompleksi midir buradaki soru? Açıkçası bunu bilmiyorum.
Evet, bunun yanıtı en başta söylediğim şeydi. Yani bizde taşra mekan değil, bayağı toplumsal bir kavram. Bir noktada da artık yani siyasetin de taşralaşmasıyla bu bilinçli bir şekilde de yaratıldı. Yani bu belki değişebilirdi ama şu anda yani en kentli diyebileceğimiz insanlar zaten bir şekilde göç ederek ülkeden uzaklaşıyorlar yani yavaş yavaş. Ve bu taşranın sadece istatistiksel olarak kente çevrilmesi yani öyle söyleyebiliriz işte her şehre bir tane üniversite açıldı mesela, taşra üniversiteleri diye bir kavram var. Şimdi normalde beklenen şey nedir? Bir yere üniversite gittiğinde üniversitenin oranın çehresini değiştirmesini bekleriz, beklemeliyiz. Ama bizde öyle olmuyor yani. Üniversite oraya sadece bir şekilde para götürmek için yani finansal kaynak sağlamak için açılan bir şey olduğu için bizde istatistiksel olarak biz kentleştik ama taşra hiç değişmediği gibi bir taraftan da şehrin içi daha taşralı hale geldi. Şimdi bu evet bu bizim çıkmazımız yani burada böyle bir taraf var. Ama sinemada ve edebiyatta sürekli bu içeriğin üretilmesini de birazcık ben artık kolaya kaçmak olarak da nitelendiriyorum. Yani orada bir cesaret gerektiren bir şey yani bunu kıracak bir şey lazım gibi geliyor bana. Çünkü yani şehirli hikayelere de ihtiyaç var bir taraftan. Yani biz de buradayız gibi bir durum var yani. Bence hala onu bekleyenler de var. Bizde Nuri Bilge Ceylan tabii ilk önce taşra sineması deyince yani en başından beri sinemasına baktığımızda işte kasaba üçlemesi diye bir üçlemesi var mesela. Özellikle kasabaya çok iyi bakıyor. Keza Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, hepsi yani bütün filmleri neredeyse öyle bir açıdan bakıyor. Ama orada ilginç bir şey var bence. Nuri Bilge sineması özelinde söyleyeyim. Hani bunu biraz konuşmak isterim bugün bu konu açılmışken. Bence kasabalı karakterlere değil de yani mekan olarak kasabayı, taşrayı, taşra olarak tutuyor. Ama hep dışarıdan gelen ve şehirli karakterlere bakıyor Nuri Bilge. Onun sinemasında öyle bir ilginçlik var. Yani bir de şey gibi bir yere dokunmak lazım sanırım. Yani bir yabancı olarak taşrada olmak. Yani o taşranın yabancısı olma meselesi. Yani bu hem kavramsal olarak böyle biraz üzerinde durulması gereken bir konu. Hem de sinemada öyle bir konu. Keza mesela Zeki Demirkubuz karakterlerine baktığımda da ben daha çok, o da daha fazla şehirde geçiyor filmleri ama o da daha taşralı karakterleri şehre yansıtıyor. Yani ne olursa olsun bundan kaçılmıyor. Yani kaçmak da mümkün değil. Kaçmaya da gerek yok bu arada zaten. Hepimizin hayatının bir yerinde, bir köşesinde bir taşrayla bir bağımız var. Hani hatta şöyledir ya, işte İstanbulluyum dediğinde tamam da nerelisin? Yani çünkü İstanbullu olamazsın. Hani çok küçük bir çevreyi temsil ediyor ki zaten gerçek İstanbulluların da şu anda ne kadarın İstanbul'da olduğu tartışılır. O yüzden o bizde o tamam da nerelisin meselesi gerçekten hayatımızın bir parçası.
Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u aynı cümle içinde kullandın. Böylece biz de bu tartışmanın bir tarafından girmiş bulunduk. Ya şöyle, evet, bu böyle bir söylediğin şey çok doğru. Yani bizim işte mesela üniversiteler ve o üniversitelerden mezun olanlar vasıtasıyla ya da okuyanlar vasıtasıyla taşramız şehirleşmedi. Aksine şehirlerimizin taşralaşmasına sebebiyet veren bir süreç oldu bu. Bu çok aslında tuhaf bir şey bence. Ve burada ben birazcık da yurt dışından bir şeyler, yani bu söylediğin şey çok ilginç ama açıkçası analiz yapabileceğim kadar bir şey üzerine düşünmedim daha önce. Yani Nuri Bilge filmlerindeki o dışarıdan taşraya gelen insan. Evet, böyle bir izlek var gerçekten. Aslında burada da biraz şey, yani şöyle de bir dönüşüm görüyoruz. Yani sinemamız çok uzun süre Yeşilçam döneminde işte köyden indim şehire. Yani taşradan şehre gelenlerin öyküleriyle meşgulken şimdi böyle şehirden taşraya gidenlere bakmak gibi bir şeye döndü. Bilmiyorum, belki bütün bunları tükettikten sonra daha geniş kapsamlı bakabileceğiz diye düşünüyorum. Birazcık şimdi ben taşra üzerine düşünürken banliyö kavramı üzerine de düşünürken buldum kendimi. Çok fazla banliyösü yok bizim şehirlerimizin. Yani banliyö bir kentin yakın çevresinde bulunan, kentle sıkı bağlantısı olan yerleşim yeri. Aslında yeni yeni bizim banliyölerimiz olmaya başladı. Oysa ki Avrupa'nın büyük şehirlerinde ve zaten Amerika'da banliyö diye bir mesele var. Yani ne taşra olan ne şehir olan o yerler. Bizde pek yok. Aslında belki de bu da üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Yani banliyö o ara bölge olarak bir ilişki kuruyor iki tarafla da. Yani bir tür taşrada yaşama deneyimi sunan ama şehrin olanaklarından da faydalanılmasını sağlayan bir ara bölge. Burada şeye baktığımda, yani yurt dışı, yani Avrupa edebiyatında falan ne oluyor, taşrayla nasıl bir meselemiz var diye Alain de Botton'un Romantik Hareket kitabındaki şu cümleler karşıma çıktı. Şunu söylüyor: İnsan hiçbir ilişkiye yalnız başına giremez. Çocukluktan ve gençlikten kalma kültürel valizini, ilişkiler ve gelenekler ağını ve belki de taşra adını verebileceğimiz bir şeyi de beraberinde getirir. Taşra sözcüğüyle yalnız milli özelliklerden değil, sınıf, yöre ve ailenin bıraktığı bilinçaltı kalıntılardan söz edilmektedir. Taşra, insanın normal bir şeymiş gibi algıladığı bilinçaltı öğeler bütünüdür. Ben bu tanımlamayı çok güzel buldum, yani anlamaya çalışırken. Evet, gerçekten bir kültürel valiz ve işte o bilinçaltı öğeler bütünü ve biz bence sinemamızda da edebiyatta da o bilinçaltından bilinç üstüne bir türlü çıkamadığımız için, yani bilinç altında bir taşra var. Halbuki bilinç üstünde bizim yaşadığımız deneyim çok şehirli bir deneyim. Ama hep oradaki o aşağıdaki ses sürekli olarak taşrayla ilişkimizi bize hatırlatıp taşralı bir yerden konuşmamızı ya da bakmamızı söylüyor. Bu tanımın burada bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ki keza mesela sen de okuduğunu biliyorum. Agnarlo geliyor benim aklıma. Mesela o bir taşra kasabasında büyümüş bir kadın. Mesela kızın hikayesinde ya da babamın yerinde, işte babasının taşrada işlettiği bakkal dükkanını ve bakkal kafe bar arası bir şey. Mesela oradaki deneyimini anlatıyor ve burada ilginç olan, ben onları okurken ya Fransa'nın taşrası ne kadar benziyor bize diye hissettiğimi hatırlıyorum. Bu çok acayip bir şey. Yani o durağanlık, sıkıntı, muhafazakarlık elbette ki. Yani böyle çok rigid bir hali var taşranın ve Fransa'nın taşrası da öyle. Bizimki de öyle. Bu kadar bambaşka kültürlerde. Fakat mesela Arno'nun sonraki eserlerinde o taşra valizini taşımadığını, daha doğrusu yani onu taşırken üstüne başka bir şey koyabildiğini görüyoruz. Bizde bu pek rastlayamadığımız bir şey. Oradan çıkamıyoruz. Ya da mesela yani mesela Proust'ta işte çocukluğunda gittiği o Combray adını verdiği kasaba, gerçekte Ilie adındaki yerden esinlendiği yer. Mesela orası da bir taşra ve mesela oradaki taşranın da çok benzer tarafları var bizimkine. Ya bu böyle bir, hani bu kadar yerel olup bir yandan da aslında taşranın da bir, biz hani küreselleşmeyi hep şehirlerle özdeşleştiriyoruz ama aslında taşranın da çok küresel bir karşılığı var. Bunu da ilginç buluyorum. Yani bu kadar böyle lokal bir şey olduğunu düşündüğümüz o taşra aslında sandığımız kadar bize ait olmayabilir mi acaba diye bir soru burada aklıma geliyor.
Evet, zaten şimdi bu Edward Shields merkez çevre ilişkisini ilk tanımladığında şöyle merkezi bir eylem alanı olarak nitelendiriyor. Ama bu diyor ki sadece bir hani coğrafi olarak değil, bu bütün toplumu yöneten sembollerin, değerlerin ve inançların merkezini oluşturan bir eylem alanıdır. Sonra şimdi buradan bahsetmişken tabii ki Şerif Mardin'den bahsetmemek olmaz. Sonra o Türkiye'de merkez çevre ilişkisini uyarlıyor ve aslında Osmanlı İmparatorluğu üzerinden uyarlıyor. Ve burada diyor ki Türkiye'nin toplumsal yapısını oluşturur bu merkez çevre ilişkisi. Burada şuna bakmak lazım sanki biraz. Normalde taşra merkezin etkisine açık bir çevre olarak ifade ediliyor. Yani şimdi ben de kendi çocukluğuma baktığımda da şöyle düşünüyorum. Yani şehir gidilmesi gereken, ulaşılması gereken, özenilmesi gereken ve bir şekilde işte neyse artık onun yolu, iyi üniversiteyi kazanarak İstanbul'a gitmek mi, neyse yani ona ulaşılması gereken ve yüceltilen bir şeydi. Ki hani Trakya'da muhtemelen hala öyle. Hatta bu anlamda bazen yani İstanbul'u daha taşra buluyorum oradaki o coğrafyaya baktığımda. Ama bizde tabii şu anda o, yani merkezin, taşranın merkezin etkisine açık olma hali sanki daha çok merkezin taşranın etkisine açık olma haline dönüşünce zannediyorum ki bütün, çok iddialı bir şey söylüyorum, bütün dünya demeyeyim ama yani o hani yurt dışıyla benzeşmeyen noktamız daha çok orada. Yani orada şeyin ilişkisi net kurulabiliyor. Taşra taşra, merkez merkez. Gerçi tam olarak böyle ifade etmemeliyim çünkü çok fazla göç alıyor şu anda Avrupa'da da ve bir yani mülteci lerden dolayı ya da işte göç unsuru olduğu için orada da biraz daha bence kavramlar karıştı ama en azından kafadaki o kavram daha ne? Bizde diğerlerinden farklı olarak, yani dünyanın gerçeğinden farklı olarak merkez daha çok taşradan etkileniyor. Yani ve bu tabii ki birazcık da bilinçli olarak yapılıyor az önce söylediğim gibi, yani siyaset de bunu beslediği için. Belki bizim hani buradaki o taşra sarmalımızın en büyük sebebi ve diğerlerinin ayrılmamıza sebep olan en büyük şey de bu gibi geliyor.
Burada şunu söylemek istiyorum. Yine az sürekli referans verdiğim o Şükrü Argın makalesinde, Taşra içeriden bakmak mümkündür makalesinde şöyle bir şey söylüyor. Taşra diyor, Cumhuriyet'le birlikte artık sadece yoksunluğun değil, aynı zamanda yoksunluğun da yurdu haline geldi. Aslında o tarif ettiği deneyimi çok iyi tanımlayan bir ifade bence bu. Şüphesiz diyor, taşranın sadece yoksulları değil, zenginleri de bu yoksunluktan kendine düşen payı aldılar. Mesela senin deneyimin orta sınıf bir taşra deneyimi. Oranın işte rahat yaşayan bir ailesinin çocuğu olarak sen de yoksunluk ve buradan çıkmak gerektiği duygusuyla deneyimlemişsin. Yerli yerinde olmanın huzuru yerini yavaş yavaş bir tür yanlış yerde olma hissine bırakmaya başladı diye tanımlıyor. Ve diyor ki, taşra bu anlamda bir yerin, bir mekanın değil, bir deneyim tarzının, bir ruh halinin adıdır. Tıpkı Alain de Botton'un dediği gibi. Yetişkinler dünyasının kıyısında dolaşan çocukların, erkekler alemi içinde dolanıp durmak zorunda kalan kadınların, heteroseksüel bir atmosfer altında soluk alıp vermek durumunda kalan homoseksüellerin, kısacası tüm azınlıkların, tüm kenara itilmişlerin, tüm marjinallerin haleti ruhiyesine işaret etmek için başvurulabilecek bir sözcüktür. Şimdi ben bunu okuduğumda acaba bu taşraya duyduğumuz büyük merakın son dönemde biraz buradan mı kaynaklandığını, yani hepimiz özellikle işte yani ne bileyim şimdi mesela Nuri Bilge Ceylan filmlerinin izleyicisi olan bizler son dönemde bu tür bir marjinalleşme hissiyatı içindeyiz. Adımız da kondu marjinal diye zamanında ve böyle bir artık hani toplumun çoğunluğu değil azınlığı olan, yani buradaki tabii bir işte ne bileyim bir eşcinselin yaşadığı kadar büyük olmamakla beraber hepimiz bir şekilde biz artık çoğunluk değiliz, azınlığız ve bir biçimde ait hissetmeme şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla ruh halimiz, hepimizin ruh hali biraz taşralaşıyor. Yani belki de o yüzden bu kadar ilgimizi çekiyor oradaki, yani fiziksel mekan olarak değil ama bir deneyim olarak biz de kendimizi bir anlamda taşralı hisseder hale geliyoruz. Belki biraz böyle bir tarafı var. Bir de şunu söyleyeceğim. En başta etimolojik olarak bakarken taşgaru, dışarı sözcüğünden türediğini söylemiştim. Bunu okuduğumda aklıma şu geldi. Bundan birkaç ay önce okuduğum bir Alberto Manguel kitabından öğrenmiştim. Bir başka etimolojik tanım. Egzotik sözcüğünü Latince'deki exodus'tan türediğini söylüyordu. Exodus dışarı demek işte. Exit'ten gelen, çıkmak, dışarıda olma hali. Yani sözcüğün ortaya çıktığı haliyle Orta Çağ'da exodus, kent surlarının dışında kalan ve bilinmeyen, tanınmayan, anlaşılamayan şey için kullanılan dışarılıklı anlamındaki bir sözcük. Şimdi bu ve aslında buradaki şey çok acayip, yani dışarıda olanı egzotik diyoruz. Egzotik şu an bizim için merak uyandırıcı, tuhaf, anlaşılamayan ama böyle bir çekici bir tarafı da olan bir şey. Ve yani tıpkı bu taşranın taşgarudan türemesini burada göz önüne alınca, egzotikle aslında işte iki aynı kökten, dışarı kökünden türemiş iki sözcüğün arasındaki ilişkiyi de gösteriyor bence. Egzotik de buluyoruz biz taşrayı tam olarak bu yüzden. Ama bir tarafıyla da kendimi de şey yaparak söyleyeyim, hepimiz egzotik hale gelmekteyiz. Böyle bir durum var. O yüzden de sürekli bakmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi yani bunu anlaşılır buluyorum ama benim de yani edebiyatımız ve sinemamız buna baktıkça bunu yeniden üretir hale geliyor ve başka bir yerden bakmak imkansızlaşıyor gibi de bir tarafı var bence.
Bu konu çok uzun, toparlayalım mı yavaştan?
Evet,
gerilimli bir ilişkisi de var çok, kent ve taşranın. Belki bir taşra 2 yaparız. Çünkü o gerilim unsuruna da uzun uzun değinmek isterim ben. Sinemada da çok ön plana çıkıyor çünkü böyle taşranın içinde kentliyi o hapsettiği gerilim. Ama bir noktada da şu anda bir tehlike unsuru olarak, yani şehrin tehlike unsuru, senin bahsettiğin hiçbirimizin güvende hissetmediğimiz unsur olarak. Bunu uzun uzun tartışalım tekrar, yoksa biz buradan çıkamayız taşra meselesi. Edebiyat ve sinema kadar bizim de konumuzmuş Eylül. Şimdi o zaman ben yavaşça, çok film var tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere ama böyle 3 tane ilk akla gelen yönetmenden seçtim. Ama belki bu hafta Instagram'a böyle uzun bir taşra filmleri listesi yaparız. Çünkü çok fazla var burada. Altına da not düşeriz belki bu bölümü. Birincisinden zaten bahsettim. Emin Alper'in Kurak Günleri son yıllardaki en ön plana çıkan taşra filmlerinden biriydi. Özcan Alper'in Sonbaharı var. Benim çok sevdiğim bir film. O da yine bir şekilde taşrada geçiyor. Yani taşrayı aslında başka bir yerden konumlandırdığı için aldım onu. O gerçekten taşrayı mekan tutuyor, yani mesken tutuyor o film. Bir taşra hikayesi değil ama bir mesken tutuyor. Tabii Nuri Bilge Ceylan var. Kendisinden uzun uzun bahsettik bu bölümde. Kış Uykusu ve Bir Zamanlar Anadolu'da başta olmak üzere. Ama neredeyse tüm filmleri taşra diyebiliriz. Sana bırakıyorum. Edebiyat biraz daha ilginç bence burada. Sinema biraz sürprizsiz taşra deyince.
Evet, yani şöyle bir şey yapmaya çalıştım ben bu listeyi yaparken. Biraz dışarının, dediğim gibi yani başka yerlerin taşra meselesine de bakmaya çalıştım. Ve tabii böyle yapınca Rus edebiyatı diye bir meselemiz var. Onların taşrayla ilişkisi. Ama bir tane söyleyeceğim. Nuri Bilge Ceylan'ın da çok sevdiği ve etkilendiği Çehov tabii ki taşra, yani ilginç değil. Onun öykülerinde, hatta böyle bir takım derlemelerinde bir tane cildi Taşra Hikayeleri adıyla da basılmıştı. Çehov'un hikayelerinde çokça taşra meselesi, taşra sıkıntısına rast geliyoruz. İlki bu. Yine dışarının taşrası meselesinde az önce saydığım Annie Arnold'un özellikle gençliğini anlattığı kitapları, Kızın Hikayesi ya da Babamın Yeri olabilir. Senelerde de görüyoruz o bütün hayatına baktığı için. Onlarda da bir başka taşra, yani çok da başka olmayan bir taşra görmek mümkün. Sonra biraz bizim edebiyatımıza geldiğimizde, ya aslında hakikaten bütün, yani edebiyatımızın her yerinde taşra var. Yani ne bileyim, mesela tam olarak konusu bu olmamakla beraber Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak'ında da çok ciddi bir taşra hikayesi görüyoruz, arkada çalışan vesaire. Büyük ölçüde Ankara'da, şehirde geçiyor olmasına rağmen kitap. Ama tabii ki ilk akla gelen, daha önce filmini burada sen almıştın, Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan'ın. Bence bu Anayurt Oteli hani iç dış mekan şeyini çok böyle net ortaya koyduğu için, otel içi ve dışı, aslında o taşranın içeri dışarı ilişkisini de çok güzel sembolize ettiği için burada mutlaka bulunsun. Ve öfkeyi tabii ki, yani orada bulunma halinin öfkesini Anayurt Oteli'ni saymış olayım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban'ı aslında edebiyatımızda taşraya böyle ilk defa eleştirel bir yerden bakan, hani bir oradaki problemi ortaya koyan, hatta çok sert bir şekilde ortaya koyan, neredeyse aşağılar bir biçimde taşralıları, bu yüzden eleştirilen, yani taşrayı güzellemeyen ilk romanlardan gibi sayabileceğimiz için burada bulunsun. Bir de Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu koydum. O da bence çok taşra insanına dair çok şey söyleyen bir şey. Dediğim gibi çok var. Bir de böyle alakasız olarak Samantha Schweblin'in Kurtarma Mesafesi geldi aklıma. Aslında konusu bu olmamakla beraber o kitabın taşrada gerçekleşiyor olmasını, oradaki bakış açısının, oradaki tekinsizlik duygusunun o taşrayı çok beslediğini, taşra meselesini çok beslediğini düşünüyorum. Bir de bu var. Benim için de bu kadar. Dediğim gibi kesinlikle bir kez daha bu konuya dönmemiz gerekecek gibi hissediyorum ben de. Var mı eklemek istediğin bir şey?
Yok, çok teşekkür ediyorum herkese bizi dinledikleri için. Ben bugün Cenevre'den bu yayına katıldım. Taşra konusuna böyle ironik oldu biraz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Bölümümüzün destekçisi ve sponsoru Paribu'ya da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşurken görüşmek üzere. Herkese şimdiden güzel hafta sonları.
Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.